Ayram 33, sayfa 351. Eli, en yakın iki arkadaşından farklı olarak bir adamla hiç birlikte yaşamamıştı. 30'una kadar evliliği ve çocuk yapmayı, işinde belli bir düzeye geldikten sonra yapılacaklar listesine koymuştu. Yapılacaklar listesinde makul ölçüde içip emekli maaşı almak gibi şeyler de vardı. 20'li yaşlarının ortalarında çocuk arabası itmekten bitkin düşmüş, maddi yöndense kibirli kocalarına bağımlı kalan okuldan arkadaşlarına benzemek istemiyordu. En son birlikte olduğu erkek arkadaşı, ilişkilerinin büyük kısmını bir türlü yerinde duramayıp cep telefonuyla konuşan Eli'nin peşinden koşarak geçirdiğinden yakınmıştı. Eli'nin bunu komik bulması ise onu iyice çıldırtmıştı. Ama 30'una girdiğinden beri bu tür şeyler onu eskisi kadar eğlendirmiyordu. Derbyshire'daki ailesini ziyarete gittiğinde herkes erkek arkadaşlardan bahsetmemeye çalışıyordu ki bu da aslında baskı kurmanın farklı bir türüydü. Onlara ve başkalarına tek başına daha mutlu olduğunu söylüyordu. John'la tanışıncaya kadar da gerçekten öyleydi. Kadın buharların arasından "Evli bir adamla mı birliktesin tatlım?" diye sordu. Eli ve Nikki gizlice bakıştı. Eli "Evet" dedi. "Seni mutlu edecekse söyleyeyim. Ben de evli bir adama aşık oldum ve önümüzdeki salı günü 4. evlilik yıl dönümümüzü kutlayacağız." İkisi aynı anda "Tebrikler" dedi. Eli bu şartlar altında garip bir ifade kullandıklarını düşündü. "Çok mutluyuz. Kızı artık onunla konuşmuyor ama olsun, biz mutluyuz." Eli doğrularak "Karısından ayrılması ne kadar sürdü?" diye sordu. Kadın saçını at kuyruğu şeklinde toplamıştı. Kadının memeleri küçücük ama yine de adam onun için karısından ayrılmış diye düşündü Eli. 20 yıl dedi kadın. Tabii bu yüzden çocuk yapamadık ama değdi. Mutluyuz biz. Eli, kadın sıradan kalkarken sizin adınıza sevindim dedi. Cam kapılar açıldı ve kadın çıkarken soğuk hava içeri girdi. Ardından ikisi yine o sıcak ve karanlık kabinde yalnız kaldı. Kısa süreli bir sessizlik oldu. Nikki yüzünü havlusuyla silerken 20 yıl dedi. 20 yılın sonunda kızın senden uzaklaşacak. Başka çocuğun da olmayacak. Eminim şimdi kendini çok daha iyi hissediyorsundur. 2 gün sonra telefonu çaldı. 9'u çeyrek geçiyordu ve masasının başında müdürü orada olduğunu ve çalıştığını görsün diye ayakta dikilmişti. Melissa işe saat kaçta geliyordu? Yazı işleri departmanında belli ki işe ilk önce gelip en son çıkan oydu ama buna karşın saçı ve makyajı her zaman kusursuz, kıyafetleri de özenle seçilmiş olurdu. Eli sabahın 6'sında özel bir eğitmene gittiğine, sonrasında da bir saatini güzellik salonunda geçirdiğine karar verdi. Melissa'nın bir aile yaşantısı var mıydı? Biri küçük bir kızı olduğundan bahsetmişti ama Eli buna inanmakta güçlük çekiyordu. Cam ofise bakarken dalgın dalgın çalan telefonu açıp "Yazı işleri" dedi. Melissa saçını düzeltip odada yürürken biriyle telefonda konuşuyordu. "Eli Howard mı?" hatta nostaljik billur gibi bir ses duyuldu. "Evet benim." "Aa, sanırım bana bir mektup yollamışsın. Adım Jennifer Sterling." 19. Şemsiye almayı akıl etmediği için kendine kızarak şiddetli yağmura karşı başını eğmiş, hızlı adımlarla yürüyordu. Camları buharlanmış otobüslerin hemen arkasından ilerleyen taksiler yağmur suyunu kaldırıma sıçratıyordu. Yağmurlu bir cumartesi gününün öğleden sonrasında St. John's Wood'da Barbados'un beyaz kumlarını, iri ve çilli bir elin başka bir kadının sırtına güneş kremi sürdüğünü hayal etmemeye çalışıyordu. Bu, eziyet edercesine sık sık aklına gelen bir görüntüydü ve John'un yokluğundaki 6 gün boyunca yeterince sinirini bozmuştu. Berbat havada onunla alay eden kozmik bir şaka gibiydi. Apartman, geniş ve ağaçlıklı bir kaldırımın yanında gri bir beton yığını gibi yükseliyordu. Eli, taş basamakları tırmanıp 8 numaranın zilini çaldı ve su içinde kalmış ayaklarıyla sabırsızca bekledi. "Kim o?" Ses berraktı ve elinin beklediği kadar yaşlı gelmiyordu. Jennifer Sterling bugünü önerdiği için Tanrı'ya şükretti. Yoksa iş olmadan Hepsi de meşgul görünen arkadaşlar olmadan bütün bir cumartesi gününü geçirmek korkunç olacaktı. Ve Ellie yine o çilli elleri düşünecekti. Ben Ellie Howard. Mektuplarla ilgili konuşmuştuk. Ha, içeri gel. 4. kattayım. Asansör için biraz beklemen gerekebilir. Çok ağır. Burası Ellie'nin pek bilmediği bir muhitti. Bu tür bir binaya nadiren girerdi. Arkadaşları genellikle küçük odalı, otoparkı yerin altında olan ya da çok katlı, Victorian teraslı evlere benzetilmiş dairelerde yaşıyorlardı. Bu yapı ise nesillerdir süregelen bir servetin, yeniliğe kapalı olmanın işaretiydi. Yeniliğe kapalı olmanın işaretiydi. John'un tabiriyle zengin, dul kadın ifadesi aklına gelmiş, gülümsemişti. Koridora, önceki dönemin modası olan koyu turkuaz renkli bir halı serilmişti. 4 mermer basamağın yanındaki pirinç rayın sık sık cilalandığı belli oluyordu. Ellie, ister istemez bakımsız kolonları ve özensizce bırakılmış bisikletleriyle kendi binasının girişini düşündü. Asansör, gıcırdayıp sallanarak 4 katı hantal bir şekilde çıktıktan sonra Ellie, fayans döşeli koridora adımını attı. Ellie, açık kapıyı görünce, ''Merhaba'' dedi. Sonrasında gözünde ne canlandırması gerektiğinden emin değildi. Küçük porselen hayvan billolarıyla dolu bir evde, omzunda güzel bir şalla gözlerini kırpıştırıp duran kambur, yaşlı bir kadın görmeyi bekliyordu. Ancak Jennifer Sterling öyle bir kadın değildi. 60'larında olmalıydı ama hala zarifti ve dimdik ayaktaydı. Gerçek yaşını ele veren tek şey, yandan ayırdığı beyaz, küt saçlarıydı. Lacivert renkli kaşmir bir kazak, Marks & Spencer markasına değil de Dries Van Noten'e benzeyen biçimli bir pantolon ve belinde oturan yün bir ceket giymişti. Boynuna da zümrüt yeşili bir şal almıştı. Bayan Howard, Ellie kadının ona ismiyle hitap etmeden önce onu baştan aşağı süzdüğünü hissetti. Evet, Ellie elini uzattı. Lütfen bana Ellie deyin. Kadının yüzünde şimdi rahatlamış bir ifade vardı. Onu nasıl bir sınava tabi tuttuysa en azından şimdilik geçmiş gibi görünüyordu. İçeri gel. Uzaktan mı geldin? Ellie kadının peşinden içeri girdi. Burası da hayalinde canlandırdığı gibi değildi. Hayvan bibloları yoktu. O da geniş, aydınlık ve sadeydi. Açık renkli ahşap zemine bir çift geniş İran halısı serilmişti ve döşemesi işlemeli iki kanepede cam sehpanın iki tarafında karşılıklı duruyordu. Diğer eşyalar zarif ve özel parçalardan oluşuyordu. Ellie'nin pahalı, modern ve Danimarka tarzında olduğunu tahmin ettiği bir koltuk ve ceviz ağacından işlemeli küçük bir masa. Bir de ailesinin, küçük çocukların olduğu fotoğraflar. İç dekorasyonla genellikle pek ilgilenmese de burada yaşamak isteyebileceğini düşünen Ellie, ''Ne güzel bir daire'' dedi. ''Güzel değil mi? Buraya 68 yılında taşındım sanırım. O zamanlar yıkık dökük eski bir yapıydı ama şehirde yaşamak zorunda olan kızım için uygun olacağını düşündüm. Şu pencereden Regent's Park'ı görebilirsin. Paltonu alayım mı? Kahve ister misin? Fena ıslanmışsın. Jennifer Sterling mutfağa geçip kahve makinesini çalıştırırken Ellie'de oturdu. Açık krem rengi duvarlarda modern sanata ait birkaç büyük parça vardı. Ellie tekrar odaya dönen Jennifer Sterling'e baktı ve meçhul mektup yazarında nasıl böyle bir tutku uyandırabildiğini anladı. Masadaki fotoğraflardan birinde Cecil Beaton'a poz vermiş gibi görünen göz kamaştırıcı güzellikte genç bir kadın vardı. Dipnot Cecil Beaton. Tam adı bir Cecil Walter Hardy Beaton olan ünlü İngiliz fotoğrafçı. Çevirenin notu. Muhtemelen birkaç yıl sonrasında çekilmiş başka bir fotoğrafta da kadın yeni doğan bebeğine bakıyordu. Yüzünde bütün yeni doğum yapmış annelerde görülen bitkin, şaşkın ve mutlu ifade vardı. Yeni doğum yapmış olmasına karşın saçları muhteşem görünüyordu. Bunca zahmete girmen büyük nezaket. Mektubun gerçekten de çok etkileyiciydi. Jennifer Sterling elinin önüne bir fincan kahve koyduktan sonra karşısına oturup ucunda kırmızı emayeden bir kahve çekirdeği olan küçük gümüş bir kaşıkla kendi kahvesini karıştırdı. Tanrım diye düşündü Ellie. Beli benimkinden bile ince. Bu mektubun nereden çıktığını merak ettim doğrusu. Yıllardır hiçbir şeyi yanlışlıkla da olsa atmadım. Her şeyi kaydettim. Muhasebecim geçen Noel'de bana şu kahrolası makinelerden almıştı. Aslında mektubu ben bulmadım. Bir arkadaşım Nation gazetesinin arşivini düzenlerken bir dosya bulmuş. Jennifer Sterling'in ifadesi değişti. Mektuplar da o dosyadan çıktı. Eli çantasına uzanıp 3 aşk mektubunun bulunduğu plastik dosyayı çıkardı. Onları alırken Bayan Sterling'in yüzünü inceledi. Bunları size yollayabilirdim diye devam etti. Ama Jennifer Sterling mektupları iki eliyle dikkatlice tutuyordu. Ben onları isteyip istemeyeceğinizden bile emin değildim. Jennifer hiçbir şey söylemedi. Ansızın endişeye kapılan eli kahvesinden bir yudum aldı. Orada ne kadar süreyle oturup kahvesini içtiğini bilmiyordu ama nedense gözlerini başka tarafa çevirme ihtiyacı duymuştu. Tabii ki istiyorum. Eli başını kaldırdığında Jennifer'ın ifadesi değişmişti. Ağlamaklı değildi ama gözleri yoğun bir duygusallığa kapıldığını gösterircesine kısılmıştı. Anladığım kadarıyla onları okumuşsun. Eli kızardığını fark etti. Özür dilerim, tamamen alakasız bir dosyanın içindeydi. O mektupların sahibini bulacağımı bile bilmiyordum. Ardından beceriksizce, bence çok güzeller diye ekledi. Öyleler değil mi? Evet, Eli Hubbard. Şu yaşımda artık neredeyse hiçbir şeye şaşırmıyorum ama bugün sen bunu başardın. Belgeleri okumayacak mısınız? Okumama gerek yok. Ne yazdığını biliyorum. Eli, gazetecilikteki en önemli becerilerden birinin ne zaman susması gerektiğini bilmek olduğunu çoktan öğrenmişti. Ama şimdi bir şekilde bulunduğu ortamdan kopan yaşlı bir kadını izlerken kendini fazlasıyla rahatsız hissetmeye başlamıştı. Sessizlik bunaltıcı bir hal aldığında temkinlice "Sizi üzdüysem özür dilerim." dedi. Ne yapmam gerektiğinden emin olamadım. Şeyi bilemediğim için. Durumumu, dedi Jennifer. Gülümsediğinde eli yine kadının yüzünün ne kadar güzel olduğunu düşündü. Çok temkinlisin ama bunda utanacak bir şey yok. Kocam yıllar önce öldü. Yaşlanmaya dair hiç söylenmeyen şeylerden biri de bu. Brooke bir tebessümle baktı. Erkeklerin hemen ölmesi. Bir süre yağmurun ve dışarıdan geçen otobüslerin fren sesini dinlediler. Evet, dedi Bayan Sterling. Şimdi sen bir şeyler anlat bakalım Eli. Bu mektubu bana ulaştırmak için neden bu kadar uğraştın? Eli, makaleden bahsetmek konusunda tereddüt etti. İçgüdüleri bahsetmemesini söylüyordu. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey okumadım. Jennifer Sterling onu yakından inceliyordu. Bunu neden söylediğinden emin olamayarak ve benim de bir sevgilim var dedi. Sevgilim mi? O evli. Demek bu mektupların senin için bir anlamı var. Evet. Çok etkilendim. Sahip olamayacağın bir şeyi istemek. Ve o şey gerçekte ne hissettiğini sana asla söyleyemiyor. Eli şimdi gözlerini aşağıya indirmiş, kucağına bakarak konuşuyordu. İlişki yaşadığım adam, John, onun ne hissettiğini bile bilmiyorum. Aramızda neler olduğunu konuşmuyoruz. Jennifer Sterling, çok da alışılmadık bir durum değil dedi. Ama sizin aşkınız farklı. Boot farklı. Evet. Kadın sanki yine başka bir zaman dilimine gitmişti. Bana her şeyi anlatırdı. Böyle mektuplar almak çok şaşırtıcıydı. Bu kadar çok sevildiğini bilmek. O kelimeleri çok iyi kullanırdı. Yağmur şiddetlenip camlara çarpıyor, sokaktaki insanların sesleri duyuluyordu. Size garip gelmeyecekse şunu söylemeliyim ki, ilişkiniz beni cezbetti. Hep kavuşmuş olmanızı diledim. Tekrar bir araya gelip gelmediğinizi bilmeyi çok istiyorum. Nezaketsizlik etmiş olmalıydı. Şansını fazla zorlamıştı. Eli, af dileyip gitmeye hazırlanırken Jennifer Sterling konuşmaya başladı. Bir kahve daha ister misin Eli? Yağmur bu kadar şiddetli yağarken gitmen çok anlamsız olur. Jennifer Sterling, ipek döşemeli kanepede kucağında soğuyan kahvesiyle oturmuş, onun deyimiyle o çağın erkeklerinden daha kötü olmayan bir kocanın, genç karısının, Fransa'nın güneyindeki hikayesini anlatmaya başlamıştı. Kocası tam da çağının adamıydı. Kendini ifade etmenin zayıflık göstergesi olarak görüldüğü, uygunsuz bir davranış sayıldığı bir çağın adamı. Sonra da ay ışığının altındaki bir yemek davetinde tanıştığı o ilk gece aklını çelen ve kocasının aksine dik kafalı, açık sözlü, tutkulu ve yaralı adamı anlattı. Eli mest olmuş bir halde oturmuş, dinlediklerini gözünde canlandırırken çantasının içindeki kayıt cihazını açtığını düşünmek bile istemiyordu. Ama artık nezaketsizlik ettiğini de düşünmüyordu. Bayan Sterling her şeyi tüm canlılığıyla anlatıyordu. Onu yıllardır bu hikayeyi anlatmak için beklemiş gibiydi. Hikayenin parçalarını yıllar içinde birleştirdiğini söylemişti ve Ellie bununla kadının ne demek istediğini tam olarak anlamasa da onu bölmek istemiyordu. Jennifer Sterling aniden ışıltılı hayatındaki arkadaşlarını, uykusuz gecelerini, suçluluk duygusunu, yasak birinin dehşet verici, vazgeçilmez çekimini, yanlış bir yaşam sürdüğünü fark etmenin korkunç suçluluk duygusunu anlatmaya başlamıştı. O konuşurken eli tırnaklarını kemirip güneşten kavrulan bir plajda John'un da şu anda bunları hissedip hissetmediğini merak ediyordu. Karısını severken onun da bunları nasıl yapardı ki? Bu çekimi nasıl hissetmezdi? Anlattıkları üzücü bir hikayeye dönüşürken sesi de kısılmıştı. Islak bir yolda giderken yaşanan trafik kazasını, masum bir adamın öldüğünü, 4 yıl boyunca evliliğini uyur gezer bir halde yaşadığını, haplar ve yeni doğan kızı sayesinde ayakta durabildiğini anlattı. Sonra susup arkasına uzandı ve Ellie'ye bir fotoğraf çerçevesi uzattı. Şort giymiş, uzun boylu, sarışın bir kadın ve ona sarılan bir adam. Çıplak ayaklarının dibinde iki çocukla bir köpek duruyordu. Kadın Calvin Klein reklamlarından fırlamış gibiydi. Esme senden çok büyük değildir dedi. Doktor kocasıyla birlikte San Francisco'da yaşıyor. Çok mutlular. Buruk bir tebessümle, bildiğim kadarıyla tabii diye ekledi. Mektuplardan haberi var mı? Eli, göz alıcı genetik güzelliği ve imrenilecek hayatıyla hiç tanımadığı Esme'yi kıskanmamaya çalışarak fotoğraf çerçevesini dikkatle sehpanın üzerine bıraktı. Bayan Sterling bu kez konuşmadan önce biraz tereddüt etmişti. Bu hikayeyi bir tek kişiye bile anlatmadım. Hangi evlat annesinin babasından başka bir adama aşık olduğunu bilmek ister ki? Yıllar sonraki o tesadüfi karşılaşmayı, gerçekte nerede olması gerektiğini fark etmenin yaşattığı şoku anlattı. Düşünebiliyor musun? Kendimi hiçbir yere ait hissetmeden yaşarken Anthony tekrar karşıma çıktı. İşte o anda o his içimi doldurdu. Kadın göğüs kafesine dokundu. Evim onun yanıydı. Ona aittim. Evet dedi Eli. Şimdi koltuğun ucunda oturuyordu. Jennifer Sterling'in yüzü aydınlanmıştı. Eli onun gençlik halini görüyordu sanki. O duyguyu biliyorum. Asıl korkunç olansa onu tekrar bulduğumda onunla gidebilecek özgürlüğe sahip olamamamdı. O günlerde boşanmak bambaşka bir meseleydi Eli. Korkunç bir şeydi. Adına leke sürülürdü. Gitmeye kalkışırsam kocamın hayatımı mahvedeceğini biliyordum. Üstelik Esme'yi de bırakamazdım. Anthony de kendi çocuğundan vazgeçmek zorunda kalmıştı ve bence bunun üstesinden asla gelemedi. Yani kocanızdan hiç ayrılmadınız mı? Eli içinde büyüyen hayal kırıklığını hissediyordu. Ayrıldım. O bulduğun dosya sayesinde hem de. Eski sekreteri tuhaf bir kadındı. Adını şimdi hatırlayamıyorum. Yüzünü buruşturdu. O zamanlarda da adını hep unuturdum. Sanırım kocama aşıktı. Sonra nedense onu mahvetmem için bana bu dosyayı verdi. O dosyalar elimde olduğu için kocam bana dokunamayacağının farkındaydı. Jennifer Sterling, isimsiz sekreterle görüşmesini, ofiste bildiklerini ortaya döktüğünde kocasının yaşadığı şoku anlattı. Asbest dosyası. Zaman aşımına uğrayıp etkisini kaybettiği için elinin elinde ne kadar da zararsız duruyorlardı. Tabii o zamanlar kimse asbestin zararlarını bilmiyordu. Harika bir madde olduğunu düşünüyorduk. Lawrence'ın şirketinde birçok can aldığını öğrendiğimizde büyük bir şok yaşadık. Öldüğünde o vakfı kurmamın da sebebi buydu. Kurbanlara yardım etmek için. İşte. Jennifer Sterling çekmecelerden birini açıp bir broşür çıkardı. İş yüzünden mezotelyom hastalığına yakalananlara yasal olarak yardım edileceğini anlatan bir belgeydi bu. Fonda fazla para kalmadı artık ama yine de yardım sağlıyoruz. Burada ve yurt dışında ücretsiz hizmet veren arkadaşlarımız var. Kocanızın parası size mi kaldı? Evet, öyle anlaşmıştık. Soyadını kullanmaya devam ettim ve kocasına eşlik etmeyip inzivaya çekilen eşlerden biri oldum. Herkes Esme'yi büyütmek için kendimi geri çektiğimi sandı. Bu, o günlerde sık rastlanan bir durumdu ne de olsa. Bütün organizasyonlara metresini götürüyordu. Başını sallayıp kahkahayla güldü. O zamanlar inanılmaz bir çifte standart vardı. Eli, bir kitap tanıtımına John'un kolunda katıldığını hayal etti. Oysa John, insan içinde ona dokunmamaya, ilişkilerini asla belli etmemeye çalışırdı. İçten içe öpüşürken yakalandıklarını ya da tutkularını gizleyemeyip dedikodu malzemesi olduklarını hayal ederdi. Başını kaldırdığında Jennifer Sterling'in onu incelediğini gördü. Bir kahve daha ister misin Eli? Umarım gitmen gereken bir yer yoktur. Hayır, kahve iyi olur. Neler olduğunu dinlemek istiyorum. Jennifer'ın yüz ifadesi değişti. Tebessümü de kaybolmuştu. Kısa bir sessizlik oldu. O Kongo'ya döndü dedi. Hep tehlikeli yerlere giderdi. O zamanlar oralarda beyazların başına kötü şeyler geliyordu ve onun da ruh sağlığı artık bunları Eli'ye anlatmıyor gibiydi. Erkekler göründüklerinden daha kırılganlar aslında, değil mi? Eli, bu bilginin yaşattığı hayal kırıklığını hissetmemeye çalışarak duyduklarını hazmetmeye çalışıyordu. Kendi kendine, bu senin hayatın değil dedi. Kendi trajedinmiş gibi görmene gerek yok. Adı neydi? Bu değildi herhalde. Hayır, o aramızdaki bir espriydi. Hiç Evelyn Waugh okudun mu? Gerçek adı Anthony O'Hare'di. Bunca zaman sonra aslında sana bunları anlatmam çok tuhaf. O benim hayatımın aşkıydı ama hiç fotoğrafımız yok. Sadece birkaç anı var. Mektuplar olmasa hepsini uydurduğumu düşünebilirdim. O yüzden bunları bana getirmen büyük bir ödül oldu benim için. Elinin boğazı düğümlendi. Telefon çalınca ikisi de daldıkları düşünceden uyandı. Jennifer, "Affedersin," dedi ve koridora yürüyüp telefonu açtı. Eli, kadının sakin ve renk vermeyen bir ses tonuyla yanıt verdiğini duydu. "Evet," diyordu. "Evet, hala yardım ediyoruz. Ne zaman teşhis kondu? Çok üzüldüm." Eli, ismi not defterine yazıp tekrar çantasına attı. Sonra, kayıt cihazının çalıştığından, mikrofonun açık olduğundan emin olmak için cihazı kontrol etti. Tatmin olmuş bir halde birkaç dakika daha oturdu ve aile fotoğraflarına bakarken Jennifer'ın konuşmasının biraz uzayacağını tahmin etti. Akciğer kanserinin pençesine düşmüş biriyle görüşmenin kısa kesilmesi haksızlık olurdu. Not defterinden bir sayfa koparıp bir şeyler yazdı ve paltosunu aldı. Pencereye yöneldi. Dışarıda hava açmış, kaldırımdaki su birikintisi parlak mavi renkte ışıldıyordu. Sonra kapıya yönelip notla birlikte orada durdu. "Bir dakika bekleyin." Jennifer ahizeyi eliyle kapattı. "Kusura bakma," dedi. "Biraz uzun sürecek." Sesinden sohbetlerine bugün devam edemeyecekleri anlaşılıyordu. "Biri tazminat talep ediyor. Tekrar görüşebilir miyiz?" Eli kağıdı işaret etti. "Bilgilerim şurada. Gerçekten dinlemeyi çok." Jennifer dikkatini biraz da arayan kişiye vererek başını salladı. "Evet, elbette. En azından bu kadarını yapabilirim. Tekrar teşekkürler Eli." Eli, koluna taktığı paltosuyla gitmeye hazırlanıyordu. Sonra Jennifer, ahizeyi kulağına götürürken döndü. "Bana tek bir şey daha söyler misin? Booth tekrar gittiğinde sen ne yaptın?" Jennifer Sterling, ahizeyi indirip berrak ve sakin bakışlarla, "Peşinden gittim," dedi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. St. John's Wood, St.John's Wood Marks and Spencer, MarksandSpencer Dries Van Noten, DriesVanNoten Sir Cecil Walter Hardy Beaton, CIRGEGILWALTER HARDYBEATON Calvin Klein, CALVINKLEIN, Kongo, KONGO.